Ayrım 32.
Yüzbaşının bakışları Esra'nın yüzünde kenetlenmişti. Bildiğin bir şey mi var? Abit Hoca'nın Ermeni olduğunu duydum. Sen ne söylediğinin farkında mısın der gibi baktı yüzbaşı. Öyle bakma. Adam Ermeni kökenli. Daha önemlisi Ohannes Ağa'nın akrabası. Üstelik korucubaşı Reşat kız kardeşini metres tutmuş. Yüzbaşının şaşkınlığı kuşkuya dönüştü. Bunları kimden öğrendin Allah aşkına? Şundan bundan. Eğer sen de küçük bir araştırma yaparsan aynı bilgilere ulaşırsın. Araştırma yapmam için bu söylediklerinin doğru olması lazım. Bu bilgiler güvenilir yerden mi? Yoksa yine şu işgüzar aşçın mı söyledi? Herkes biliyor, git kasabanın yaşlılarına sor. Duyduklarına inanmakta güçlük çekiyordu yüzbaşı. Bakışları Esra'nın yüzünde bir süre düşündükten sonra, yani dedi, Reşat'ı Abit Hoca mı öldürdü diyorsun? Yanlarına dönen Murat da Abit Hoca adını duyunca ilgiyle dinlemeye başlamıştı konuşmayı. Yalnızca Reşat'ı değil dedi Esra sözcüklerin üzerine basa basa. Üçünü de o öldürdü. Bu büyük bir iddia dedi yüzbaşı. Diyelim ki Abit Hoca'nın Reşat'ı öldürmek için nedenleri var ama ötekiler? 78 yıl önceki cinayetlerin intikamını almak istemiştir. Ailesi içten içe ona bu nefreti aşılamış olamaz mı? İnsan zorla ne kadar Müslüman olabilir? Bir nefreti diri tutmak için 78 yıl çok uzun bir zaman dedi yüzbaşı. Yanıtı hazırdı Esra'nın. İnançlar da uzun ömürlüdür, yüzyıllarca sürerler. Gavur Nadide diye bir kadın var. O bile tümüyle inancından vazgeçmemiş. Hem Kur'an'a hem de İncil'e inanıyor. Bilemiyorum dedi yüzbaşı alnını kırıştırarak. O sıradan biri değil, bir cami hocası. Aslında ben de abitten kuşkulanıyorum diyerek Murat da karıştı söze. Hacı Settar cinayeti konuşulurken halaf minarenin anahtarının yalnızca Abit Hoca'da olduğunu söylemişti. Yani Hacı Settar öldürülürken hoca da oradaydı. Cinayetler üzerine Murat'ın da fikir yürütmesi canını sıkmıştı yüzbaşının. Orada olduğunu gizlemedi ki diye söylendi. Onunla bizzat ben konuştum. Her cuma sabahı olduğu gibi Hacı Settar yukarı çıksın diye minarenin kapısını açmış, sonra camiye girmiş. Camideyken minarede olanları görmesi ya da duyması mümkün değil. Hacı Settar yere düştükten sonra bile olaydan haberi olmamış. Namaza gelenler ona olayı anlatmış. Ya yalan söylüyorsa dedi Esra. Ya Hacı Settar'ı aşağıya atıp sonra camiye girdiyse? Bunun için nedeni yok. Hadi yaptı diyelim. Görgü tanıkları siyahlar giymiş bir adamın kaçtığını görmüşler. Abit Hoca kendini gizlemek için keşiş gibi siyahlar giyinmiş, kaçarak camiye girmiştir. Ezan okunmadığı için içeride henüz kimse yoktur. Cübbesini çıkarıp bir yere saklamış, cemaati beklemeye başlamıştır. Bilemiyorum dedi yüzbaşı. Koyu renk gözlerinde çaresizlik okunuyordu. Nedense bu ihtimal pek inandırıcı gelmiyor bana. Yeniden kısa bir sessizlik oldu. Ceviz ağacının dallarında gezinen ılık rüzgarın hışırtılarından başka ses duyulmadı. Sessizliği Esra bozdu. Ama elinde de başka şüpheli yok. Abit Hoca yapmadıysa kim yaptı? Yüzbaşı gözlerini kısarak dinlemişti Esra'yı. Yanıtlamak için çok beklemedi. Bende ne dersin? Adam dün gece tam bir Ermeni hayranı gibi konuştu. Bana nasıl öfkeyle baktığını gördün mü? Ya adam gizli bir manyaksa, cinayet saatlerinde onun nerede olduğunu biliyor muyuz? Esra ne söyleyeceğini bilemedi. Bernd hakkında düşündüklerini anlatsa, Eşref onu anında başzanlı ilan ederdi. Pek haksız da sayılmazdı. Abit Hoca'nın Ermeni kökenli olduğunu öğrenmese kendisi de Bernd'i katil saymayacak mıydı? Ama Abit Hoca hakkında öğrendiklerinden sonra durum değişmişti. Cinayet işlemek için onun daha iyi nedenleri vardı. Hiçbir katil kendini ele verecek tartışmalara girmez dedi. Cinayetleri Bernd işleseydi Ermenileri fanatikçe savunmazdı. Kendini gizlemeye çalışırdı. Bunların doğru olduğunu yüzbaşı da biliyordu. Bence bu abidi sorgulamalısın diye sürdürdü Esra. Cemaatin tepkisinden çekiniyorsan gizlice araştırmalısın. Cinayetler işlenirken neredeymiş, kimin yanındaymış en azından bunları öğrenmelisin. Çünkü adamın olanakları çok fazla. Fayat gibi ona gözü kapalı itaat edecek insanlar var. Onlarla bir tür örgüt kurmadığını nereden biliyoruz? Bu kadarı da fazlaydı. Yapma Esra diye bağırdı yüzbaşı. İslami bir örgüte Ermeni davası için cinayetler mi işletti diyorsun? Esra varsayımından zerre kadar kuşku duymuyordu. Adam çok zeki. Çevresindekilere cinayetleri Ermeni davası için işlediklerini söylememiştir. Bunun büyük İslami uyanışla ilgili olduğunu filan anlatmıştır. Sıkıntıyla iç geçirdi yüzbaşı. Farkında mısın dedi, yine başa döndük. Hacı Settar öldürüldüğünde ben bu işi ayrılıkçıların yaptığını söylüyordum, sen de dinci fanatiklerin. Bence başta değiliz, epeyce de yol aldık üstelik. Eğer akıllı davranırsak yakında katil yakalanır. Söyleyip söylememe konusunda kararsızlık geçirdikten sonra, bir işe yarar mı bilmiyorum ama aslında bir ipucu daha var elimizde dedi yüzbaşı. Galiba katil yaralanmış. Nereden biliyorsun? Çardağın yakınlarında kan izleri bulduk. Maktülden hiç kan akmadığına göre katilden başkasına ait olamaz. Ve üzerinde kan izleri olan bir orak ele geçirdik. Sanırız maktül katile direndi. Boğuşma sırasında orakla onu yaraladı. Aynı kan izlerini maktulün çalınan at arabasında da bulduk. Sanırız katil yaralanınca oradan at arabasıyla ayrıldı. At arabasını nerede buldunuz? Köyün altındaki çayırda. Bu müthiş bir haber dedi Esra. Gözleri heyecanla parıldamaya başlamıştı. Demek ki katil yaralı. Yapılması gereken Abid Hoca ve adamlarının yaralanıp yaralanmadığını kontrol etmek. Bunu yaparız ama doğrusunu söylemek gerekirse bir şey bulacağımızı sanmıyorum. Bulacaksın dedi Esra. Eşref'in eline dokunarak güvenle gülümsedi. İnan bana bu defa sonuç alacağız. Umarım haklı çıkarsın der gibi baktı yüzbaşı. Sonra genç kadının elini usulca sıkarak, neyse ben sizi tutmayayım dedi. Kasabaya gidiyorsunuz galiba. Belediyeye dedi Murat. Fotokopide çoğaltacağımız metinler var. Esra cipe binmeden önce yüzbaşıya döndü. Akşam uğra istersen. Manidar bir ifade belirdi Eşref'in yüzünde. Çok yorgun oluyorsunuz dedi. Sizi rahatsız etmek istemem. Esra'nın yanakları hafifçe kızardı. Dün akşam için özür dilerim. Bu akşam yorgun olmayacağız. Yüzbaşı cipine binene kadar hareket etmediler. Askeri cip neredeyse buharlaşacak olan asfalt yolda kaybolurken onlar da kasabanın yolunu tuttular. Az önce konuşurken seni izledim dedi Murat beğenisini gizlemeden. Bir arkeologdan çok dedektife benziyordun. Takdir ettim. Olaylara bakış açın, çözümleme yeteneğin, hepsinden önemlisi kararlılığın. Annemden sonra hiçbir kadından bir şey öğrenemeyeceğimi düşünüyordum. Sen bu düşüncemi değiştirdin. Kazıda bana en çok bağıran kişi sensin ama en fazla şey öğreten kişi de sensin. Duydukları hoşuna gitmişti Esra'nın. Böyle düşünmene memnun oldum dedi. Seni sevdiğimi bilirsin. İyi bir arkeolog olarak yetişmeni isterim. Ama şu abuk sabuk takıntılarından kurtulman lazım. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Genç öğrenci başını salladı. Anlıyorum, anlıyorum. Önünde uzanan yola baktıktan sonra çekingen bir tavırla yeniden başladı konuşmaya. Kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Esra merakla baktı delikanlıya. Yüzbaşı ile konuşmanı, davranışlarını çok beğendim ama fazla müdahale ediyorsun gibi geldi. Onu yönlendirmeye kalkman doğru mu? Yönlendirmeye kalkmadım diye itiraz etti Esra. Sadece düşüncelerimi söyledim. Sen de söyledin. Ben de söyledim tamam. Ama adamcağızın kafası karıştı. Başka zaman olsa arkadaşına hak verirdi. Çünkü içinde öne çıkma hastalığı, insanları yönetme dürtüsü olduğunu çok iyi biliyordu ama şimdi tartışma sıcakken bunu kabul etmesi çok zordu. Karışmasında fayda var dedi. Katili yanlış yerde arıyor. Baksana Abid Hoca'ya toz kondurmamaya çalıştı diye sürdürdü. Belki günaha girmekten korkuyor diye bir tahminde bulundu genç öğrenci. İyi ya, onu yönlendirerek ben girmiş oldum günaha. 25. tablet. Pisiris günahları gibi Aşmunikalı da unutmuş görünüyordu. Barış yılları boyunca kendini çok sevdiği avcılığa kaptırmıştı. Günlerce iri bir geyik, Azgın bir aslan, yaralı bir domuzun peşi sıra dağlarda gezip duruyordu. Onun bu tutkusu Aşmonikal'la buluşmamız için sayısız fırsat verdi. Ve biz bu fırsatları kimseye sezdirmeden ya da sezenlerin aklını karıştırarak uzun mutluluk anlarına çevirmeyi bildik. Ama tanrılar onlara ihanet ettiğim günden beri benden intikam almayı akıllarına koymuştu. Belki de Aşmonikal'la o mutlu anları tatmama, daha çok acı çekmem için razı olmuşlardı. Her zaman olduğu gibi yine son sözü onlar söyleyeceklerdi. Kendi çiçeğiyle zehirlenen bir ağaç gibi aşkımız da kendi meyvesiyle sona erecekti. Pisiris'in çocuğu olmuyordu. Ama hırslı kral bundan kendini sorumlu tutmuyor, kraliçeyi ve haremindeki kadınları suçluyordu. Ne var ki hareme ne kadar kadın alınırsa alınsın sonuç değişmiyor, kralın çocuğu olmuyordu. Pisiris yılmadan kâhinlerin bir gün gelip sana bir veliaht verecek dediği kadını bekliyordu. Ama bu bir yalandı. Gerçek Pisiris'in bir kaya kadar kısır olduğuydu. Ne yazık ki muzur tanrılar bu gerçeği kanıtlamayı bana kısmet etmişlerdi. Belki bu düşmanınızdan intikam almak için en acımasız yollardan biridir. Pisiris'ten nefret etsem de ben böyle bir intikam istemiyordum. Çünkü başımıza ne büyük bir felaketin geleceğini biliyordum. Kem gözlerden, dedikoducu kadınlardan, dal kavuklardan, saray görevlilerinden sakladığımız aşkımızı, Aşmonikal'ın bereketli toprağına düşen benim dölüm ele verecekti. Pisiris yine uzun bir av partisine çıkmışken Aşmonikal kütüphaneye geldi. Şaşırmıştım. Buluşma günümüz değildi. Güzel yüzünü keder bürümüştü. Aceleyle şöyle dedi. Gebe kaldım. Olanları tam anlamamıştım. Ona sordum. Pisiris'ten mi? Gözlerinde derin bir kaygıyla başını salladı. Hayır, senden. Pisiris aylardır birlikte olmadı benimle. Tuhaftır, önce gurura benzer bir duygu uyandı içimde ama hemen sonra başımıza gelen belanın büyüklüğünü kavradım. Ne yapacağız diye fısıltıyla sordum. Bilmiyorum dedi. Bir süre başını öne eğip düşündükten sonra ekledi. Pisiris'e yakın olmalıyım, onun yatağına girmeliyim. Söyledikleri doğruydu, tek çare buydu ama yine de yüreğimin burkulmasına, içimi koyu bir kıskançlığın kaplamasına engel olamadım. Kıskançlık içinde kıvranarak acıyla, umutla Pisiris'in avdan dönmesini bekledik. Ne yazık ki beklentilerimiz boşunaydı. Pisiris avdan dönmeden önce ona yeni bir gözde gelmişti. Bir veliaht beklentisiyle tutuşan Pisiris, yatağında yeni genç bir kız varken Aşmonikal'a dönüp bakmayacaktı. Öyle de oldu. Başka çaresi olmadığını bilen Aşmonikal, yeni gözdenin unutulmasını beklemeye karar vermişti. Ama karnı giderek büyüyor, haremdeki kadınların gebeliğini fark etmesinden korkuyordu. Korktuğu başına gelmekte gecikmeyecekti. Hareme alınan ilk kadın olan Puduha, Aşmonikal'daki tedirginliği anlayarak onu gözetlemeye başlamıştı. Aşmonikal'ın karnının büyüdüğünü fark edince müjde vermek için Pisiris'e koşmuştu. Aşmonikal'ın hamile kaldığını duyan Pisiris, önce şaşırmış, sonra öfkeden kudurmuş bir halde hareme dalmıştı. Benim öpmeye kıyamadığım Aşmonikal'ı bir tokatla yere sererek, bu işi kimin yaptığını söylemezse cinsel organını dağlatarak onu öldüreceğini söylemişti. Yediği ikinci tokatla bayılan narin Aşmonikal, sarayın en üst katındaki haremde Fırat'a bakan bir odaya hapsedilmişti. Beklemediği bu ihanetten büyük utanç duyan Pisiris, olayı herkesten gizlemeye çalışıyordu. Bu yüzden olayın haremin dışına çıkmaması için kesin emirler vermiş, kadınları tehdit etmişti. Aşmonikal uyandığında kendisine haber verilmesini söyleyen Pisiris, oradan ayrılarak bu işi kimin yaptığını soruşturmaya başlamıştı. Pisiris, Aşmonikal'ın kimlerle görüştüğünü sorgularken benim hala hiçbir şeyden haberim yoktu. Saraydan bazı görevliler bu günahkar kadının arada bir kütüphaneye gittiğini de söylemişlerdi ama benden kuşkulanmayan Pisiris dikkatini Aşmonikal'ın 3 ay önce anne babasına yaptığı ziyarete çevirmişti. Ne olduysa orada olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden Aşmonikal'ın anne babasına saraya getirilmesini emretmişti. O sırada Aşmonikal kendine gelmiş, bunu fark eden Puduha, kralın anne babasını saraya getirteceğini, onlara işkence yapacağını, bunu engellemek için aşığını açıklamasını istemişti. Bir süre düşünen Aşmunikal, Puduha'ya, "Aşığımı açıklayacağım, git kralı çağır," diyerek onu aşağıya yollamıştı. Puduha odadan çıkınca Aşmunikal, haremin açık penceresinden kanadı kırılan dişi bir kartal gibi aşağıdaki kayalıkların üzerine bırakmıştı kendini. Puduha'nın haberiyle yeniden hareme gelen Pisiris, Aşmunikal'ı göremeyince öfkeden deliye dönerek yanındaki kadına vurmaya başlamıştı. Ama pencereden bakan muhafızlar, ak kayaların üzerinde Aşmunikal'ın alkanını görünce Pisiris de aşağıya inmiş, Aşmunikal'ın o güzelim bedenini cansız olarak bulmuştu. Ölümüyle bile ona meydan okuyan bu genç kadının gösterdiği cesaret, Pisiris'i çileden çıkarmış, Aşmunikal'ın sevgilisinin bulunması için en yakın adamlarını görevlendirmişti. Acı haberi yardımcım Eri'ye getirdi. O sırada ben kütüphaneye kapanmış Asurların yeni kralı Salmanasar'ı kutlayan ve bağlılığımızı bildiren bir tablet yazıyordum. Eri'ye içeri girdi. "Efendim," dedi, "Ludingira'yı seven, saygıdeğer Aşmunikal kendini saraydan aşağıya atmış. Ölüsünü kayalıkların üzerinde bulmuşlar." Evet, Eri'ye kütüphanenin kapısında durdu ve aynen bunları söyledi. O söyler söylemez kavradım gerçeği. Hiç şaşırmadım, kendi kendime itiraf etmemiş olsam da bekliyordum bu sonucu. Benim gösteremediğim cesareti o göstermişti. Bu acımasız, bu yalancı, bu hilebaz dünyayı bırakıp gitmişti. Yatağımın zevki, gecelerimin tatlı özlemi, günlerimin tedirgin heyecanı, yalnızlığımı kuşatan güzellik, gölgemi saran sıcaklık, aklımı zorlayan çılgınlık artık yoktu. Damarlarımda hüküm süren ıtır kokulu, gece gözlü, yağmur saçlı sevgili, beni korkularımla, beni alçaklığımla baş başa bırakıp hiç dönmemek üzere gitmişti. Ve ben bunu öğrenmiş olmama karşın çıldırmadım, saçımı başımı yolmadım. Felaketime haber veren yardımcım Eriya'ya, "Hayır, o Ludingira'yı değil beni seviyordu," diye bağıramadım. Sivri uçlu hançerimi giysilerimin altına gizleyip, Pisiris'in zalim yüreğini deşmeye de kalkışmadım. Kütüphanenin ortasında öylece donup kaldım. Sonra alçaklığım su yüzüne çıktı. Korku şaşkınlığımı ve kederimi bastırdı. Pisiris'in beni yakalayacağını, bana işkence edeceğini düşünmeye başladım. Üzüntümü gizledim, gözyaşımı tuttum, öfkemi belli etmedim. Sefil canımı kurtarmak için sevdiğim kadının parçalanmış gövdesine bakmayı bile göze alamadım. Ama korkum boşunaydı. Aşmunikal beni korumak için ölmüştü. Bunu ancak ertesi günü anladım. Yine de tedirginliğimden tümüyle sıyrılabilmiş değildim. Pisiris'in bu işin peşini bırakmayacağını düşünüyordum. Aşmunikal'la ilişkimi bilen tek kişi başrahip Valvaziti'ydi. O da geçen yıl ölmüştü. Aşmunikal'ın karnındaki çocuğun babasının ben olduğumu tespit etmesi oldukça zordu. Olaylar düşündüğüm gibi gelişti. O dizlerimin bağını kesen korkudan kurtulmaya başladım ama artık bu dünyada bana huzur yoktu. Tanrıların yeryüzündeki temsilcisi Kral Pisiris, babamın başını kestirtmişti, sevdiğim kadının çocuğumun ölümüne neden olmuştu ve ben Ödlek Patasana, onun karşısına çıkmamış, yüzüne tükürmemiştim. Korku, ışığı boğan karanlık bir gece gibi aklıma, yüreğime çökmüş, bütün bedenimi sarmıştı. Evet, ben bir korkaktım ama korkaklar da intikam alırdı. Belki de en iyi intikamı korkaklar alırdı. İlan etmeden, sinsice bekleyerek hiç kimsenin ummadığı bir anda. 26. Bölüm. İlan etmeden, sinsice bekleyerek hiç kimsenin ummadığı bir anda cinayetleri işlemeye başlamıştı. 78 yıllık kin, 78 yıllık öfke ancak böyle ustaca düzenlenmiş cinayetlerle yatıştırılabilirdi. Evet, evet, katil Abid Hoca'dan başkası olamazdı. Belediyeye gidinceye kadar bunları düşünmüştü Esra. Belediyeye vardıklarında kapıda bir görevli yerlere kadar eğilerek karşılamıştı onları. Bir kanal yapımı işine gitmeseymiş Edip Başkan da burada olacakmış. Neylersin ki vazife her şeyden önemliymiş. Yarın gazeteciler geldiğinde burada olacakmış. Ama merak etmesinlermiş, Belediye onların hizmetindeymiş, istekleri emirmiş. Başkanla karşılaşmadığına sevinmişti Esra. Böylece sahte nezaket konuşmalarından kurtulmuştu. Görevliye fazla vakitleri olmadığını, hemen fotokopi makinesinin yanına gitmek istediklerini söyledi. Dudaklarından gülümseme eksik olmayan görevli anında uydu Esra'nın isteğine. Onları alt katta fotokopi makinesinin bulunduğu odaya indirdi. Ne içeceklerini sorduktan sonra onları fotokopi makinesiyle baş başa bırakıp gitti. Murat makineyi çalıştırırken Esra da cep telefonunun tuşlarına basmaya başladı. Ama Rüstem'in cep telefonuna hala ulaşılamıyordu. Yoksa Kemal bilerek mi kapattırmıştı telefonu? Daha neler, bu kadarını da yapamazdı artık. Belediyede işleri uzun sürmedi. Esra soğuk sodasını bitirinceye kadar Murat fotokopileri çekmişti bile. Belediyeden çıkarken camiye girmekte olan Abid Hoca'yı gördüler. Murat cipe binerken Esra durup dikkatle adamı izledi. Bedeninde bir yara izi var mı anlamak istiyordu. Ama Abid Hoca son derece sağlıklı görünüyordu. Belki büyük bir yara değildir, gömleği gizliyordur diye geçirdi kafasından. Abid Hoca insanlarla göz göze gelirse sırrının açığa çıkmasından çekiniyormuş gibi başını öne eğerek yürüyordu. Esra işleri karıştırmaktan korkmasa gidip durdurur, adamı daha yakından kontrol eder, ağzını arardı. Ama yüzbaşının bu işe çok bozulacağını biliyordu. Abid Hoca'nın camiye girmesini çaresiz gözlerle izledikten sonra cipte onu bekleyen Murat'a katıldı. Abid Hoca'yı böyle yere bakarak yürürken görünce daha çok inandı katil olabileceğine. Beden diline çok inanırdı. İnsanların gizlemeye çalıştıkları duygularını, zaaflarını, yalanlarını çoğu kez beden dili ele verirdi. Abid Hoca ile karşılaştıklarında da adamın bakışlarında kaypak bir ifade gördüğünü anımsıyordu. Evet, bu defa yanılmıyordu, katil bu herif olmalıydı. Taşıdığı büyük yükü kaldıramadığı için böyle kan burnu çıkarıp yüzünü saklayarak sinsi sinsi yürüyordu. Ama hala çözemediği bir nokta vardı. Hadi yaşlı Hacı Settar neyse de Reşat gibi temkinli bir adamı nasıl öldürebilmişti? Dün gece öldürülen zavallı son anda farkına varmış olmalıydı, kendini korumaya çalışmış, hatta katilini yaralamış ama kurtulmayı başaramamıştı. Onları önce bayıltmış sonra öldürmüş olmalıydı. Adam hoca olduğu için kurbanlar kuşkulanmamıştır ondan. Rahatça sokulmuştur yanlarına. Kimin aklından geçer hocanın katil olacağı? Okula gelip çardağın altındaki küçük topluluğu görünce Kemal döndü sanarak Murat'ın park etmesini bile beklemeden sevinçle atladı cipten. Ama sevinci boşunaydı. Toplulukta Kemal yoktu. Önce Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün İstanbul Şubesi'nden Joachim'i tanıdı. Bernd'in konuştuğu iki Alman'ı da daha önce gördüğünü anımsıyordu. Bunlar dün İstanbul'dan gelen ekip olmalıydı. Joachim Esra'yı görünce gülümseyerek ayağa kalktı. Frau Esra, nasılsınız? Esra'nın dudaklarında zoraki bir gülümseme belirdi. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Konukların ellerini teker teker sıkarak hoş geldiniz dedi. Timothy, Teoman ve Elif ortalıkta görünmüyordu. Odalarında çalışıyor olmalıydılar. Bu iş yoğunluğunda tam da konuk ağırlayacak zaman diye düşündü. Sizi kutlarım dedi Joachim. İngilizce konuşmaya başlamıştı. İngilizcesi aksanlı olsa da bozuk Türkçesinden daha iyi anlaşılıyordu. Olağanüstü bir iş başardınız. Yıllardır kazılan bu yerde böyle bir buluntuyu çıkarmak gerçek anlamda bir mucize. Arkeoloji çevreleri büyük ilgi gösterdiler. İnternet adresimize dünyanın her yanından e-mail yağıyor. Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan Türkiye'ye gelmek, tabletleri, kazı yerini görmek isteyen bir düzine akademisyen var. Gerçekten büyük olay.